الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Evet arkadaşlar, geçen hafta Babul Hayd bölümüne başlamıştık. Taharet kitabının son bölümü olarak hayız babı ile ilgili hadisleri ele almıştık. Bugünkü hadisler yine aynı şekilde kaldığımız yerden devam edeceğiz ama geçen hafta gelmeyen arkadaşlar var. Hem onlara bir hatırlatma olması için bir önemli bir noktaya değinmek istiyorum. O da Fatıma binti Ebi Hubeyş radıyallahu anhadan bize aktarılan hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona hayız kanının siyah olduğunu ve bilinir bir özelliğe sahip olduğunu o sahabiyeye haber vermişti. İstihaza olan bir kadındı, kanaması olan bir kadındı. İstihaza dediğimiz zaman ne manaya geldiği anlaşılıyor mu aramızda? İstihaza olan bir kadındı dediğimiz zaman neyi kastediyoruz?
Hayızı olmayan, hayızdan sonra belli bir müddet daha kan akan.
Yani kanaması devam eden kadın. Yani hayız haricinde de, hayızla birlikte veya hayızdan sonra da kanaması devam eden kadına istihaza deniliyor. Öncelikle bunu anlatalım çünkü anlatacağımız konuda bu ibareyi çok kullandığımız için ne olduğu anlaşılmazsa konuştuğumuz sözlerin de ne manaya geldiği anlaşılmayabilir. O bayan sahabi de Fatıma binti Ebu Hubeyş radıyallahu anha istihaze olan bir kadın olduğundan bahsediyor. Yani sürekli kanaması olan bir kadın olduğundan bahsediyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu durumu sorduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hayız kanı bilinir. Rengi de siyahtır diyor. Buradan nereye gelmek istiyorum? Demek ki istihaza olan kadının farklı halleri var. İlk aldığımız hadis-i şerifte kanın rengine bakarak hayız kanı mı, istihaze kanı mı olduğunu bu temyiz denilen, ayırt edici denilen özellikten ne yapabiliyoruz? Çıkartabiliyoruz. Eğer kanı rengi siyah ise, normal kana benzemiyor ise o zaman diyoruz ki bu hayız kanı. Eğer normal bir kana rengi benziyor ise o zaman bu hayız kanı değil, istihaze kanı. Eğer kötü bir kokusu varsa, hayız kanı normal bir kan gibi ise o zaman yine istihaze diyoruz. İlk hadis-i şerifimiz bununla alakalıydı. Ayırt edici bir özelliğe sahipti hayız kanı. Bugünkü alacağımız ikinci hadis-i şerif yine istihazenin başka bir durumuna ne yapacak? Delalet edecek. Bunu açıklayacağız. En son bu konuyu bitirirken de bu üç durumu özetleyerek İstihaze olan kadın kaç şekildedir ve neler gerekir onları bir başlık altına ne yapacağız? Toplayacağız. Bugünkü hadis-i şerifimiz وَعَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ كُنْتُ اُسْتَحَابُ حَيْدَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْتَفْتِيهِ فَقَالَ اِنَّمَا هِيَ رَقْبَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّدِي سِتَّةَ اَيَّامٍ اَوْ سَبْعَةَ اَيَّامٍ ثم اغتسلي فإذا استنقعت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين قال وهو أعجب الأمرين إلي رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري. Evet arkadaşlar, bugünkü hadis-i şerifimiz diğer hadis-i şeriflere göre metin olarak biraz daha uzun. Hamle binti Cahş radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki çok şiddetli istihaze oluyordum. Çok şiddetli istihaze gören bir kadındım. Ne yapmam gerektiğini öğrenmem için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu şeytanın bir darbesidir. Yani senden gelen bu kanama, bu hastalık şeytanın bir darbesidir. Kendini 6 ya da 7 gün hayızlı kabul et, sonra yıkan. Tamamen temizlenince 24 ya da 23 gün namazını kıl, orucunu tut. Bu sana yeterlidir. Kadınların hayız olup temizlendikleri gibi sen de her ay işte böyle yap. Ama eğer öğle namazını geciktirip ikindi ile birlikte kılmaya gücün yeterse ikindi vakti yıkan, öğle ve ikindiyi bir arada kıl. Aynı şekilde akşamı geciktirip yatsı ile birlikte kılmaya gücün yeterse yatsı vaktinde yıkan, akşam ve yatsı namazlarını bir arada kıl. Sabahleyin de yıkan, sabah namazını kıl. Bu iki durumdan en çok hoşuma gideni ikincisidir. Hadis-i Nesai dışında 5 imam rivayet etmiştir. 5 imam kimdi? Evet. Yani Buhari ve Müslim'in haricindeki 4 sünen sahibi artı İmam Ahmet bir müsnedi diyoruz. Burada 5 imam illa en-Nesai, yani Nesai hariç diğer 4 kişi bu hadisi rivayet etmiş. Tirmizi hadisin sahih, Buhari ise hadisin hasen olduğunu belirtmiştir. Hadis-i şerife döndüğümüz zaman Hamle binti Cahş radıyallahu anha diyor ki kuntu ustahadu haydatan kesireten şedideten. Ben çok şiddetli bir hayız gören kadındım diyor. Burada kesireten vasfı gelen kanın çok olduğu manasında, şedideten vasfı da vaktinin uzun sürdüğü manasına geliyor. Yani kanamam hem uzun sürüyordu hem de benden çok şekilde kan geliyordu. Daha sonradan diyor ki فَاَتَيْتُ النَّبِيَّ sallallahu aleyhi ve selleme اَسْتَفْتِيهِ. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu durumu sormak için geldim diyor. Daha önceden de bu faydayı defalarca zikretmiştik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri eğer dinleri ile ilgili bir mesele varsa, haya edilmesi gereken meselelerde dahi dinlerini öğrenmek için bu hayaları, bu soruları sormaya mani olmuyordu. Eğer Allah'ın en iyi şekilde nasıl ibadet etmesi gerekiyor ise bunu sormaktan ne yapmıyorlardı? Çekinmiyorlardı. Bu sahabiye kadın da aynı şekilde gelip içinde bulunan durumu ne yapıyordu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme soruyordu. Ve dedi ki bu şekilde ben uzun müddet istihaze olan ve kanaması çok olan bir kadınım. Hani bu konu hakkında bana fetva olarak ne dersin ey Allah'ın Resulü diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu durumu sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki innemâ hiye rakdetun. Şüphesiz ki bu istihaze hadisesi, istihaze hastalığı rakdetun mineşşeytan. Şeytanın bir darbesidir. Şeytanın bir tekmesidir. Şeytanın bir işte rakda kelimesi asıl itibariyle ayağı yere vurmak, tekme atmak manalarına geliyor. Yani şeytan kadının rahmine tekme atarak bu şekilde kanamanın olmasına sebebiyet veriyor. Hadiste geçen bu ibare innemâ hiye rakdetun mineşşeytan, yani şeytanın bir darbesidir diye geçiyor. Ki biz şeytanın normalde insana manevi olarak verdiği zararları biliyoruz değil mi? Manevi olarak verdiği vesveselerle insanı bu şekilde sıkıntılara sokup içinde bulunduğu o huzurdan, içinde bulunduğu ortamdan onu uzaklaştırmak istiyor. Aynı şekilde maddi olarak da, hissi olarak da şeytan bu şekilde kadınların rahmine tekme atarak Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadis-i şerifte belirttiği gibi kadınlara bu hastalığın gelmesine sebebiyet verebiliyor. Yine bununla ilgili şeytanın bu şeyleriyle ilgili alimler şu şekilde örnek verenler de var. Diyor ki normalde akıl sahibi, aklı başında insanların bazen giderken duvara çarptığını görüyorsun diyor. Değil mi? Veyahut da giderken koskoca çukuru görmüyor, içine düşüyor. Şeytan insanları diyor bu şekilde gaflete düşürerek bu hareketlerin olmasına da sebebiyet veren, insanın hiçbir zaman rahatta olmasından hoşnut olmayan hallere sahip. Burada da baktığımız zaman bu şekilde tekme atarak rahimden o kanın gelmesi ile tabiri caizse kadını ne yapmak istiyor? Sıkıntıya sokmak istiyor. Değil mi? Şimdi kanaması geldiği zaman şu anda abdesti bozuldu mu, bozulmadı mı? Bu kan hayız kanı mı değil mi? Gusül gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Bu şekilde ne yapıyor? Senin aklını bir sürü vesveselerle, şüphelerle dolandırıp içinde bulunduğun o dini sana iyi bir şekilde yaşamana izin vermemek için elinden geleni ne yapıyor arkadaşlar? Yapmaya çalışıyor. Hadisin devamında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki فَتَحَيَّذِي سِتَّةَ اَيَّامٍ اَوْ سَبْعَةَ اَيَّامٍ ثُمَّ اَغْتَسِلِي. Kendini 6 ya da 7 gün hayızlı kabul et diyor. Çünkü sürekli bir kanama var. Değil mi? Kendini 6 ya da 7 gün hayızlı kabul et. Daha sonradan da yıkan diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Burada diyoruz ki arkadaşlar ev ibaresi kullanılmış. 6 ya da 7 gün. Değil mi? Buradan kasıt arkadaşlar, buradaki ev ibaresi tahir anlamında 6 ya da 7 gün kafana göre ikisinden birisini seç anlamında değil. Buradan kasıt ailendeki diğer bayanlara bakarak, toplumun genelindeki örfü olarak bayanların durumuna bakarak, etrafındaki insanlar eğer 6 gün genelde hayız görüyor iseler, sen de kendi hayzını ne olarak hesapla? 6 gün. Eğer etrafındaki kadınlar veya akrabalarındaki kadınlar 7 gün hayız görüyor iseler, sen de kendini ne yap? 7 gün hayızlı say. Bu şekilde ne yap? Hayatına devam et. Çünkü kanaması sürekli devam eden bir durum. Bir önceki hadiste, derse başlamadan önce hatırlattığımız hadis-i şerifte kanın özelliğinden o kimse hayızı ne yapabiliyordu? İstihaze kanıyla hayız kanını ayırt edebiliyordu. Ama bu hadis-i şerife baktığımız zaman arkadaşlar, bu bayanın istihazeyi ayırt edebilecek, hayız kanından ayırt edebilecek bir özelliğe sahip olmadığını ve aynı zamanda bu hastalığa yakalanmadan önce de belli bir hayız döneminin bilinmediğini biliyoruz. Yani bu iki özellik olmadığı için daha önceden hayızını hatırlamıyor. Kanın renginden de ayırt edemiyor. O zaman ne yapacak? Etrafındaki örfü olarak insanlara, kadınlara bakacak. Eğer 6 gün hayız görüyorlarsa kendini 6 gün sayacak. 7 gün görüyor iseler 7 gün sayacak. Ne yapacak yani? Örfe dönecek. Etrafında yaşayan insanların, bayanların hallerine dönüp ona göre hareket edecek. Hadisin devamında ثُمَّ اغْتَسِلِي, daha sonradan yıkan. Buradaki yıkanma neye delalet ediyor? Buradaki yıkanma gusüle ve vücuba delalet ediyor. Yani hayızı bittiği kabul ederek ne yapacaksın? Yıkanacaksın. Normalde hayız olan kadınlar hayızları bittiği zaman ne yapmaları gerekiyor? Yıkanmaları üzerine farz, vacip olan bir yıkanma. Diğer yıkanmayı da daha önceki ilk hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiyesi vardı. Ki bu hadisin devamında da geliyor. Namazları cem etmek istersen ne yapabilirsin? Yıkanman bu anlamda daha güzeldir. Faziletli, gusül, yıkanma yine aynı şekilde. Hadisin devamında da gelecek. Ama buradaki hadisin bu kısmında geçen yıkanma ne ile alakalı? Farz olan, vücub olan yıkanma. Yani sen istihaze olan bir kadın dahi olsa hayızının bittiğini yani 6 gün veya 7 gün belirledin ya, onun sonunda ne yapacaksın? Yıkanıp kendini temizlenmiş olarak göreceksin. Artık ondan sonra gelen kanamanın hükmü hayızdaki gibi hükmü aynı değil. Değişen neleri var? Farklı özellikleri var. Ondan sonra namazını kılmaya başlayacaksın. Eğer tutman gereken oruç varsa orucunu tutacaksın. Eğer eşinle ilişkiye girmek istiyor isen artık bu sana helal. Hayızlıyken değildi. Yani bu tip hükümler ne oldu? Değişti. Ama senin bu yıkanman, bu hayız dönemini bitirip yıkanman vacip olan yıkanma. Sonra hadisin devamında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki فَاِذَا اسْتَنْقَعْتِ فَصَلِّي اَرْبَعَةً وَاِشْرِينَ اَوْ ثَلَاثَةً وَاِشْرِينَ وَسُومِ وَصَلِّي. Temizlendiğinde, yani artık yıkandın, temizlendiğinde ya diyor 23 gün ya da 24 gün ne yap? Namazlarını kıl, orucunu da tut. Biraz önce dedik, eğer 6 kabul edersen 24 gün geriye kalıyor aydan. Eğer 7 gün kabul edersen etrafındakilere bakıp o zaman 23 gün. Yani hangisi isen Allah Resulü sen bunu açıklıyor. Eğer 6 gün kendini kabul ettiysen etrafına bakıp o zaman 24 gün, geri kalan 24 gün namazını kılacaksın. Eğer kendini 7 gün kabul ettiysen etrafındaki bayanlara bakarak o zaman ne yapacaksın? 23 gün namazını kılıp orucunu tutacaksın. Eğer Ramazan ayıysa, üzerine farz olan bir oruç varsa bu kanama, bundan sonraki gelen kanama senin oruç tutmana, namaz kılmana engel teşkil etmiyor. فَاِنَّ ذَٰلِكَ يُجْزِيُكِ. Senin bu şekilde yapman şer'i olarak senin için yeterlidir. Yani hüküm olarak bu 6 gün 7 günü bırakıp daha sonradan yeniden namazına, orucuna dönmen şer'i olarak senin için yeterlidir. Yani hüküm olarak sen bunu alacaksın. Senin için artık bundan sonra temizlik hükmündesin. Gelen kanamaya bakmana gerek yoktur. وَكَذَٰلِكَ فَفْعَلِي كُلَّ شَهْرٍ. كَمَا تَح۪يدُ النِّسَى. Kadınların her ay hayız gördüğü gibi sen de her ay bunu ne yap? Tekrarla. Yani aynı şekilde bu bir ayla sınırlı mı? Değil. Bu hastalık seninle devam ettiği sürece, kanaman devam ettiği sürece bir dahaki ay geldiği zaman aynı şekilde geçen ay yaptığın gibi 6-7 gün namazların orucunu bırakacaksın, eşinle ilişkiye girmeyi bırakacaksın. Temizlenip, yıkanıp temizlendikten sonra yeniden namazına, orucuna döneceksin. Yani her ayda bunu diğer kadınların yaptığı gibi ne yap? Tekrarla diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. فَاِنْ قَوِيْتَ عَلَى اَنْ تُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلَ الْأَسْرَ ثُمَّ تَغْتَسِلِي هِينَ تَتْحُر۪ينَ وَتُصَلِّ الظُّهْرَ وَالْأَسْرَ جَمِيعًا. Daha sonradan eğer buna güç yetirebilirsen diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, öğle namazını geciktir. İkindi namazı vaktine. İkindi namazı vakti girdiğinde gusül al. Bu aldığın gusülle önce öğle namazını, sonra ikindi namazını kıl. Yani öğle namazını ikindi vaktinde gusül alarak, ondan sonra abdest alarak ne yap? Cem et. Bu şekilde ne yaparsın? Şeyi kısaltmış olursun. Yani bir gusülle iki namazı birleştirmiş olursun. Çünkü senin durumun normalde diğer insanlardaki olan bir durum değil. Değil mi? Yani bu şekilde her namaz için birer kere yıkanmak istiyor isen bunu da yapabilirsin. Ama cem etmek istiyorsan namazları zor oluyor diyorsan senin için böyle bir ruhsat da vardır diyoruz. ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَى ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَفْعَلِ. Aynı şekilde akşamla yatsı namazı için de bunu ne yapabilirsin? Yapabilirsin. Çünkü bu iki namaz da birbiriyle cem edilebilen namazlar. Akşam namazını yatsıya ertelersin. Yatsı namazının vakti girdiği zaman gusül alırsın. Sonra hem akşam namazını hem yatsı namazını kılarsın. وَتَغْتَسِلِينَ مَا الصُّبْحِ وَتُصَلِّينَ. Ve aynı şekilde sabah namazı girdiğinde gusül alırsın. Ve sabah namazını da eda etmiş olursun. Yani günde kaç kez yıkanmış olursun bu şekilde? Toplamda 3 kez yıkanabilirsin. Diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Burada yine bu namazı cem etme durumları ile ilgili bazı alimler diyorlar ki buradaki cem etme durumu nasıl söyleyelim? Buradaki cem etme durumu gerçek değil de cem etmeye yakın bir durum kastediliyor diyorlar. Nasıl mesela? Suri bir cem etme durumu. Yani öğle namazını son vaktinde kılarsın. İkindi namazını da ne yaparsın? İlk vaktinde kılarsın diyen alimler de var. Ama bununla birlikte namazı bu bayanın ikindi vaktine ertelemesinde normal bir şekilde cem etmesinde de bir sıkıntı olduğunu söylemiyoruz. Yani bu görüşü de ilaveten zikrediyoruz ki fayda babından. Burada diyorlar buradaki cemden kasıt suni bir cem olayı vardır. Yani öğle namazının bitişine yakın öğle namazını kılarsan, ikindi vakti girdiği zaman da ikindiyi kılarsan sanki cem etmiş gibi olursun diyen alimler de var. Ama bununla birlikte diyoruz ki ikindi vaktini ertelemende de en ufak bir sıkıntı olmadığını söylüyoruz. وَهُوَ اَعْجَبُ الْاَمْرَيْنِ اِلَيَّ. Allah Resulü diyor ki bu iki durumdan en çok hoşuma gideni ikincisidir diyor. Burada şimdi bu iki durumun ne olduğunu söyleyeceğiz. Birincisi hiç yıkanmadan, gusül almadan her namaz için ayrı abdest alman. Yani bu şekilde yapman senin için yeterlidir. Yani bu şekilde kanaması olan kadın öğle namazının vakti girdi, abdest aldı, öğle namazını kıldı. İkindi namazının vakti girdi, abdest aldı, ikindi namazını kıldı. Akşamın vakti girdi, akşamı kıldı, yatsının vakti girdi, yatsıyı kıldı, sabah namazının vaktini girdi, sabah namazını kıldı. Her namaz için abdest aldı ama yıkanmadı. İkincisi de Peygamber Efendimiz Hazretleri diyor ki bu iki durumdan en sevimli geleni bana ikincisidir. Yani her namaz için gusül alman veyahut da bu şekilde cem edeceksen günde 3 kez gusül alıp daha sonradan abdestle birlikte namazını kılman bana diyor daha sevimlidir. Bu şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasihat ediyor. Diyoruz ki burada bu biraz önce bir yıkanmadan bahsettik. Vacip olan yıkanmadan. Hayızın bittiği zaman yıkanılması gereken yıkanma vacip dedik. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisin devamında bize bahsettiği yıkanmalar vacip olan yıkanmaya delalet etmiyor. Müstehap olan. Yıkanırsan güzel. Ama meşakkatten dolayı yıkanmak istemiyorsun. Sadece namaz abdesti alsan, bu namazlarını kılsan olur mu? Olur. En ufak da bir sıkıntı yoktur diyoruz.
Hocam bu iki durumdan en çok hoşuma giden sahabe
Bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Bu iki durumdan en hoşuma gideni diyor ki budur. Hadis-i şeriften çıkarttığımız faydalara gelince arkadaşlar, cahil olan bir kimsenin bilmediği konuda ne yapması gerektiğini diyoruz. İlim ehline sorması gerektiğini bu hadis-i şeriften de anlıyoruz ki bu sahabeyi içinden çıkamadığı durumda gelip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sormuş. Yine Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimelere dönüp baktığınız zaman فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Eğer bir konuda bir bilginiz yok ise ilim ehline ne yapın bunu sorun diyerek Allah-u Teala bize bilmediğimiz konularda sorup öğrenmemizi emrediyor. İkinci olarak biraz önce de bunu zikrettik. Şeytanın maddi ve manevi olarak, hissi olarak insanoğluyla sürekli mücadele içinde olduğu, ona eziyet etmekte elinden geleni ardına koymadığını söyledik. Bu hadis-i şerifte de anlıyoruz ki bu hastalığın sebebi şeytanın kadının rahmine tekme atması, oraya vurması sebebiyle bu kanamanın gerçekleştiğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize belirtiyordu. Yine burada istihaze olan kadının, bu konumda olan kadının, yani adetini bilmiyor. Bu aynı zamanda kanın renginden, kokusundan, özelliklerinden hayız mı, istihaze kanı mı olduğunu ayırt edemeyen kadın, aynı diğer kadınlar gibi, hayız gören kadınlar gibi onları taklit ederek etrafındaki insanlara bakar, akrabalarındaki bayanlara bakar. Ona göre 6 ya da 7 gün kendine belirleyeceğini söylemiştik. Peki buradaki belirledikten sonra kanama devam ediyor ya, neye göre bunu başlatacak? Mesela kadın sürekli kanaması var. Hangi 6-7 gün? Şimdi komşularında örfe dönemezsin. Birisi ayın başında başlıyor, biri ayın sonunda başlıyor, biri ortasında başlıyor. Diyoruz ki işin kolaylığı için, bu kadının kolaylığı için kanaması ne zaman başlarsa ilk 6 günü veyahut da ilk 7 günü kendini hayızlı kabul eder. Daha sonradan yıkalanarak bu durumdan kurtulur. Ondan sonra gelen kanı ne yapar? İstihaze kanı olarak kabul eder. Ona göre hayatını idame ettirir. Yani ayın 10'unda kanaması başladıysa ilk 6 günü, 7 günü hayızlı olarak kabul eder. Ondan sonraki günleri istihaze olarak kabul eder diyoruz. Yani ara sıra kesiliyor ise buradan. Eğer öyle bir şey de yoksa, sürekli 2-3 ay, 5 aydan beri devam eden bir kanaması varsa, o zaman ayın başından, mesela ayın 1'inden atıyorum 7'sine kadar, 8'ine kadar olan bölümü hep ayın başlarına denk getir. Niye? Karışmasın. Çünkü geçen ay ne yaptım, o muydu, bu muydu dememesi için. Eğer arada bir kesiliyor ise, mesela bakıyorsun 20 gün kanaması var, sonra 5 gün duruyor veya 10 gün duruyor, sonra bir daha başlıyor kanama. Eğer bu durumda ise başladığı anı ne yapar? Kendisine hayız olarak kabul eder. Temizlendiği zaman guslünü alır. Ondan sonrası hayatına olduğu şekilde devam eder diyoruz. Yine bu hadis-i şeriften oruç ve namazın hayızlı olan kadına tutmasını veyahut da kılmasının haram olduğunu, faydasını çıkartıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Temizlendikten sonra 23 gün veya 24 gün namazını kıl, orucunu tut diyor. Demek ki hayızlı olan kadının namaz kılması, oruç tutması haram olduğunu bu hadis-i şeriften de çıkartmış oluyoruz. Yine faydeler bölümünde yeniden bunu hatırlatmanın gerekli olduğunu görüyorum. Genelde kadınların 6 ya da 7 gün hayız gördüğünü söyledik. Bu konumda olan, istihaze gören bu kadının 6 ya da 7'yi kendi kafasına göre seçmediğini veyahut da bu ay 6 seçeyim, bir dahaki ay 7 seçeyim diye böyle bir hadiste geçen o ev ibaresi ya da ibaresi İstediğini seçebilirsin anlamında değil. Örfündeki kadınlara dönersin. Genelde böyle olduğu için, 6 ya da 7 olduğu için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ibareyi bu yüzden kullanıyor. Yani etrafındaki kadınlara dön. 6 ise 6, 7 ise 7. Çünkü şöyle olduğunu düşünsene. 6 olarak kabul ediyorsun kendi kafana göre. Değil mi? Şimdi bu 7. gün sen normalde kendini hayızlı mı sayacaksın, temiz mi sayacaksın? Ya kendine bazı şeyleri haram edeceksin ya da helal kılacaksın. Demek ki yani bu istediğine göre 6 ya da 7 şey sayısını sen kafana göre belirlemiyorsun. Bu ay 6, bir dahaki ay 7 değil. Etrafındaki bayanlara bakıp, örfe bakıp ona göre belirliyorsun. Yoksa buradaki 6 veya 7'den kafana göre ikisinden birisini seç manası çıkmıyor. Yine her namaz için yıkanmanın vacip olmadığına delalet eden bir hadis-i şerif. Dedi ki her namaz için yıkanmak müstehaptır. Yalnızca gusulden şeyden sonra, hayızın bitiminden sonraki yıkanma vaciptir dedik. Yine istihaze olan kadının namazları, cem olunan namazları cem etmesinde en ufak bir sıkıntı yoktur. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ruhsatı bu bayanlara ne yapmıştır? Vermiştir. Yani illa namazlar seferde cem edilir demiyoruz. Bu hükme sahip olan kadınlar da ne yapabilir? Normal mukimken, ikametgah halindeyken, seferde değilken de namazlarının cem etme ruhsatı onlara verildiğinin faydasını bu hadis-i şeriften çıkartıyoruz. Ama eğer namazlarını cem etmek istiyor iseler bu şekilde yıkanmalarının da daha güzel olduğunu ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Yine burada önemli bir durum. İstihaze olan kadının her namaz için abdest alması o kimseye nedir arkadaşlar?
Fardır.
İstihaze olan kadının her namaz için abdest alması ona fardır. Peki bu vakit girmeden önce olur mu? Yani saat 11.30'da öğle namazının abdestini alsa olur mu?
Olmaz.
Vakit girdikten sonra o abdesti alması gerekiyor. İkindi namazının vakti girdiği zaman hala abdestli olsa dahi, yani bir ihtiyacını gidermemiş dahi olsa, sonuçta sebileğinden çıkan her şey abdesti bozar demiştik. Sürekli kanama olduğu için senin de aslında her halükarda ne oluyor? Abdestin bozuluyor. O yüzden sen vakit girdiği için abdest alıyorsun ama elinde olmayan nedenlerden dolayı abdestin bozulduğu için sürekli o kanama gerçekleştiği için, yani sen o iş durmayacağı için başka türlü ne yapabilirsin? Abdestini alırsın, ondan sonraki duruma itibar etmezsin. Ve namazını kıldığı esnada da bu şekilde kanamanın devam etmesi o kadının namazını bozmaz. Bu şekilde namazına devam eder ve namazını bitireceğini söylüyoruz. Yine hayız olan kadınla istihaze olan kadının hayızın bitinde yıkanmalarının vacip olduğu ilim ehlinin icması ile sabit. Yani ilim ehli hayız olan kadının da temizlendikten sonra yıkanmasının vacip olduğunu, istihaze olan kadının da hayızını bittikten sonra yıkanmasının vacip olduğunda ilim ehlinin neyse vardır diyoruz arkadaşlar. İcması, görüş birliği, ittifakı vardır diyoruz. Demek ki bu hadis-i şerif istihaze olan kadının ikinci durumu. İlk durumu neydi Latif abi? İlk verdiğimiz hadisteki örnekteki neydi? Temyiz dediğimiz kanın vasıflarına bakarak hayız kanı mı yoksa değil mi, istihaze kanı mı ayırt edebiliyor. Eğer hayız kanı olduğunu veya istihaze kanı olduğunu ayırt edemiyor ise ve adetini de bilmiyor ise, mesela düşünün, küçük bir kız çocuğu düşünün, yeni hayız oluyor ve bu hayızın akabinde aynı zamanda istihaze oluyor. Geçmişte gördüğü bir hayız yok, 6 gün mü, 5 gün mü, 8 gün mü, 10 gün mü bilmiyor. Mesela bu örnekte olduğu gibi geçmişte bir hayızını bilmiyor ve aynı zamanda kanın renginden de ayırt edemiyor. O zaman örfüne bakıyor. İlk başta dedik ki bu, zaten ileride bunu yeniden zikredeceğiz. Şimdi üçüncü hadisi şerifimiz bu konuyla ilgili, istihaze olan kadınla ilgili. Üçüncü hadisi şerifimizde de yine Ayşe radıyallahu anha'nın bize naklettiği bir hadis-i şerif. وَعَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ اُمَّ حَب۪يبَ بِنْتِ جَحْشٍ شَكَتْ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَدَّمَ فَقَالَ اُمْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ رواه مسلم وفي رواية للبخاري وتوضعي لكل صلاة وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Diyor ki Ummu Habibe binti Cahş radıyallahu anha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme istihaze kanının durumunu sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayızın normalde seni hapsettiği süre kadar bekle, sonra da yıkan buyurdu. Bu nedenle Ummu Habibe her namaz için yıkanıyordu. Bu nedenle Ummu Habibe radıyallahu anha her namaz için yıkanıyordu. Hadis-i Müslim rivayet etmiş. Bukhari'nin rivayeti de şöyledir. Her namaz için abdest al emri var Bukhari'de. Şu ziyade var. Her namaz için abdest al diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sahabiyeye bunu emrediyor. Bu rivayet Ebu Davud ve başka hadis alimleri tarafından başka bir yolla da rivayet edilmiştir. Şimdi bu üçüncü duruma geçmeden önce bir önceki hadiste Hamle binti Cahş radıyallahu anha. Bu hadise dönüyoruz. Ayşe radıyallahu anha bize Ummu Habibe binti Cahş radıyallahu anha'dan bahsediyor. Benatu Cahş, yani Cahş'ın kızları 3 kişi var. Cahş'ın kızlarından. Birisi Zeynep radıyallahu an, Zeynep binti Cahş. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı, müminlerin annesi. İkincisi bir önceki hadiste geçen Hamle binti Cahş. Yine Zeynep radıyallahu anh'ın kız kardeşi. Bu hadis-i şerifimizde geçen Ummu Habibe radıyallahu anha yine onların kız kardeşi. Ve bu üç kız kardeş de bu hastalıkla iptila olunmuş bayan sahabelerden. Yani Cahş'ın üç kızı da ne yapmış? Bu hastalıkla iptila olunmuş. Ama bizde hadislerde geçen burada iki tanesinden bize bahsediliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı ile ilgili gelen bir hadis-i şerif şu anda elimizde bulunmuyor. Önümüzdeki kitapta bununla ilgili bir hadis-i şerif görmüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip şikayet ediyor. Ki buradaki şikayeti ne olduğunu biraz sonra da anlatacağız. Yani içinde bulunduğu durumu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme haber verip ondan bu konuyla ilgili ne yapıyor? Bir fetva bekliyor. Diyor ki benim içinde bulunduğum durum budur. Ve bunun akabinde ne yapmam gerekiyor? Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Diyor ki Umkuthi kadra ma kanet tahbisuki haydatuki thumma gtesili. Hayızının normalde seni hapsettiği kadar, seni engellediği kadar namazların, orucunu, eşinle ilişkiye girmeyi, ne bunlardan uzak dur. Thumma gtesili, sonra hayızın bittiği zaman ne yap? Yıkan, bu şekilde temizlen. Şimdi bakın, bir önceki hadis-i şerifte de istihaze kanı gören bir bayan var, kız kardeşi. Bu hadis-i şerifte de o kızın başka kız kardeşi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ikisi de soru soruyor. Verilen cevaplar aynı mı? Buradaki cevap ne kadar net değil mi? Hayızının seni hapsettiği kadar namazını, orucunu, seni engelleyen şeyleri tut, bunları yapma. Sonra yıkan, ondan sonra ne yap? Hayatına devam et. Demek ki bu üçüncü kısım da hayızını bilen bir kadın için. Yani normalde geçmişte bir hayız görüyor, günü belli olan. Daha sonradan bu hastalıkla iptila oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona fetva verirken diyor ki hayızının geçmişte 6 veya 7 gün, kaç gün, 5 gün, 10 gün, kaç gün görüyor isen o miktarda bekle. Daha sonradan hayatına devam et diyerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu bize aktarıyor. Yine burada hadisin devamında Ayşe radıyallahu anha bize her namaz için yıkanıyordu diyor. O bayan Ummu Habibe'nin, Ummu Habibe dedik değil mi? Ummu Habibe binti Cahş'ın her namaz için yıkandığını söylüyor. Buradan diyoruz ki arkadaşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emri ile yıkanmıyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona bunu her namaz için yıkan demiyor. Kendisi böyle istediği için, kendi içtihadına göre, kendini böyle daha temiz kabul ettiği için yıkanma gereği duyuyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunu ne yapmıyor? İnkar etmiyor. Ama bunu da ona emretmiyor. Nerede emrediyor? ثُمَّ اَقْتَسِل۪ي Hayızın bittikten sonra yıkanı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona emrediyor. Yine bu konuyla ilgili yıkanmanın hikmetinden bahsederken alimler şu şekilde söylüyor. Diyorlar ki yıkanmak damarları daralttığı için, yani yıkanma fiili damarları daralttığı için diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu tavsiye etmiş olabilir. Bu sayede de istihaze gören kadının kanaması ne oluyordu? Azalıyordu veyahut da duruyordu. Bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselam bunun hikmetlerinden bir tanesi de hani yıkanmanın güzel bir şey olduğunu, bu faydasından dolayı da nasihat ettiğini ne yapıyoruz? Buradan çıkartabiliyoruz. Yine Bukhari'de gelen rivayette وَتَوَضَّعِي لِكُلِّ صَلَاتٍ her namaz için abdest al ziyadesi olduğunu görüyoruz. Ve buradan da bu hükmü çıkartıyoruz. İstihaze olan kadın her namaz için abdest alması üzerine nedir arkadaşlar? Farzdır. Ne zaman? O namazın vakti girdikten sonra. Yine bu durumla ilgili biraz önce Hilmi de hani ona hep sürekli kanaması var dedi ya, ona binaen. Yani o zaman niye kadın abdest alıyor ki? Kanama sürekli devam ediyor. Sen abdest alsan da devam ediyor, almasan da devam ediyor. O zaman burada abdest almasındaki hikmet ne? Yani kural olarak, kaide olarak düşünürsek. Çünkü normalde bir hades gerçekleştiği zaman onun akabinde bir ibadet etmek istiyor isen, değil mi? Namaz kılmak istiyorsan abdest alman gerekiyor. Sen abdest alıyorsun ama zarurete binaen bu abdestin yeniden bozulmasına rağmen namazını ne yapıyorsun? Kılıyorsun, eda ediyorsun. Yani sen burada abdest almak zorundasın. Abdest alıyorsun ama elde olmayan imkanlardan dolayı abdestin sürekli bozulduğu için her namaz vakti girdikten sonra o ibadetin kılmak için, o namazı kılmak için abdest aldığını buradan anlıyoruz. Yine burada ki namazın sadece nafile namazları veyahut da farz namazları mı kapsıyor buradaki abdest? Mesela bir kadın öğle namazının sünnetini kılmak için abdest alacak. Sonra farzını kılmak için yeniden bir abdest mi alacak? Yoksa her vakit için abdest mi alacak? Her vakit için abdest alacak. Yani öğle namazına vakti girdiği zaman bu abdestle öğlenin sünnetini, farzını, son sünnetini kılabilir. İkindi namaza girdiğinde yine aynı şekilde abdest alması gerekiyor. Bununla akabinde. Peki o zaman şöyle bir soru sorarsak. Sabah namazını kıldı. Daha sonradan duha namazı kılmak istedi. Yeniden abdest alması gerekiyor mu? Niye? Gerekmiyor diyor. Gerekiyor diyorlar. Gerekiyorsa neden gerekiyor? Gerekmiyorsa
gerekiyor. Sabah namazıyla duha namazının vakitleri ayrı. Gerekiyor.
Evet. Diyoruz ki burada ne sınırlaması yaptık biz? Eğer başka bir vakite giriliyor ise o zaman abdest alması gerekiyor. Sabah namazının vakti bitti. Duha namazının vakti girdiyse bu bayan kılmak istiyorsa. Peki şöyle söyleyelim. Gece saat 1'de 2'de teheccüd namazı kılmak istiyor. Saat 11.30'da 12'de de yatsı namazını kılmış. Yani yatsı namazını geciktirmiş. Nısful leylde yatsı namazını kılmış. Onun akabinde yarım saat sonra diyor ki teheccüdü de kılayım da bir daha kalkmakta zorlanmayayım diyor. Tekrar almaması gerekir diyor. Biz diyoruz ki alması gerekiyor. Neden biliyor musun? Çünkü ilim ehli arasında yatsı namazının vaktinde ihtilaf var. Neyinde? Yatsı namazının vakti nereye kadar? Raci olan görüş nısful leyle kadar, gecenin yarısına kadar. Ondan sonraki zaruret sahibi olanlar için. Yani şöyle diyelim, aynı ikindi namazında olduğu gibi. İkindi namazında aslında ikindi namazın iki vakti var. Bir ihtiyari olan vakti, hani ilk başta kılman gereken vakti. Bir de zaruretten dolayı kılamamışsın, son vaktinde kılıyorsun. Sen yatsı namazını bilerek, sabah namazı vakti kaçta giriyor? 4'te mesela. Saat gece 3'e erteleyemezsin yatsı namazının farzını. Onun vakti ne zamana kadardır? Gece yarısına kadardır. Asıl vakti. Buraya kadar ertelersin. Bundan sonrasını erteleyebilmen için şer'i bir özürün olması lazım. Yani mesela ne? Adam saat akşam 6'da doktor ameliyata girdi. Saat gece 3'te çıktı. Bu arada ameliyattan ayrılamıyor. Diyoruz ki sen o vakitte kılarsın, bir sıkıntı yok. Ama ben evde oturuyorum. Yatsı namazının vakti girdi. Gece yarısı geldi. Geçti saat 1-2-3 oldu. Ben kalkıp yatsı namazının hiçbir sıkıntım şeyim yokken bu saate ne yapamam? Erteleyemem. O yüzden burada yatsı namazının vakti bitip başka bir vakit, yani yatsı namazının vakti bu anlamda bittiği için diyoruz ki eğer o saatten sonra gece namazı kılmak isterse yeniden ne yapar? Abdest alması gerekir diyoruz. Yine alimler bu istihaza meselesine bu selesil bevl dediğimiz kişinin idrarını tutamaması veyahut da gazını tutamaması bu tip hastalıklardan dolayı buna kıyas yaparak alimler diyorlar ki aynı bunlar da istihaze olan kadının hükmündedir. Yani sürekli damla damla adamın çişi geliyor. Bunu tutamıyor, engelleyemiyor. Böyle bir hastalığı var. Bu adamla ne yapacak? Her namaz, vakit girdiği zaman her namaz için abdest alması üzerine ne diyoruz? Vaciptir, farzdır diyoruz. Yine bu konuyla ilgili şu şeyde yapılan büyük bir hata da tembih edilebilir, uyarılabilir insanlar. Bazı insanlar bu akıntıyı durdurmak için, yani erkekler bu gelen bevli idrarı şey yapmak için bazı insanlar zekerini bağlıyormuş. Pamuk tıkıyorlar, bu başka bir şey. Araya bir bez koyuyorsun, başka bir şey. Adam bağlıyor, niye? Oradan bir şey çıkmasın diye. Yani niye? Yani şimdi onlar rahatsız oluyor. Tamam, namaz kıldığı esnada sürekli oradan ne geliyor mesela? İdrar geliyor. Bunlar rahatsız olduğu için adam ne yapıyor? Zekerini bağlıyor ki oradan bir şey gelmesin. Aslında İslam dini, İslam şeriatı senden bunu istiyor mu? İstemiyor. Sen ne yaparsın? Oraya bir pamuk koyarsın, bir bez koyarsın, bir şey koyarsın. Ne yaparsın? Yani oraya gelen o idrarın yayılmaması için elinden gelen çabayı bu anlamda sarf edersin. Ama insan zekerini bağlarsa bu daha büyük hastalıklara sebebiyet verebilir. Mesaneden gelen bu şey, sen yolları bağlamışsın, tıkamışsın. Belki o gelen yolları patlatabilir, değil mi? Sana daha büyük bir eza verebilir. O yüzden İslam dini senden böyle bir şey talep etmiyor. Oraya bir bez koyarsın, bir şey koyarsın, namazını bu şekilde kılarsın. O namaz esnasında gelmesi, elbisene bulaşmasının senin için bir şeyi yok. Niye bunu koyarsın? Hani sağa sola saçılmasın, değil mi? Yerlere gelmesin. Koymasan da olur. Niye koyarsan iyi olur diyoruz. Çünkü bu akan eğer çok geliyor ise, sen bu yere damlarsa, şey yaparsa insanların namaz kıldığı yerlere, oraya necaset bulaştırmış olursun. Orası temizlenmeden de orada namaz kılınmaz. Bu anlamda tedbirini ne yaparsın? Alırsın diyoruz. Burada istihaze ile ilgili yine burada bu hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayızının seni hapsettiği kadar beklersin diyor. Demek ki burada bir kadın kaç gün hayız görüyor ise o müddette bekler. Yani geçmişte hayızını biliyor. 3 gün görüyor mesela. Demek ki bu hastalığa iptila olduktan sonra da kaç gün hesaplayacak hayızını? 3 gün hesaplayacak. 5 günse 5 gün, 4 ise 4, 6 ise 6, 7 ise 7. Hani genelde herkes 6 ya da 7, ben de 6 ya da 7 bekleyeyim demeyecek. Sen geçmişte biliyorsun. Belki 10 gün, belki 8 gün. Hani biliyor isen bunu, o zaman kaç günse ona göre hareket etmen gerekiyor diyoruz. Yine bu konuyla ilgili bu şey anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu 3 hal anlaşıldı mı? Tekrar zikretmeye gerek var mı? Yani istihazenin bu 3 hali anlaşıldı mı? Birincisi ne dedik? O zaman size sorarak tekrar edelim bakalım anlaşıldıysa. Bir daha tafsilata girmeyelim. Birincisi neydi?
İkan arasındaki farkı bulmak hocam.
Şöyle en yüksek rütbeden başlayalım. En son zikrettiğimiz, en yüksek rütbede olan. Eğer adetini biliyor ise adeti miktarınca durur. Geri kalanı istihaze kanı olarak hesaplar. İkinci olarak Mustafa'nın söylediği temiz dediğimiz olay. İki kan arasında birbirinden ayırt edebiliyor ise hangisi hangisi ise ona göre o zaman bekler. Onun akabinde kendini temiz kabul eder. Üçüncü olarak da adetini de bilmiyor. Bu aynı zamanda kanın rengini de ayırt edemiyorsa nereye döner?
Örfe döner.
Demek ki istihaze olan kadın hayızını bu üç şekilde hangisi ise, hangi gruptan ise ona göre bakarak ne yapar? Hesaplar diyoruz. Bir hadis daha var. İsterseniz bunu da alabiliriz. Çok uzun değil. Bir 10-15 dakikada ne diyorsunuz? Bu da hayızın bitişiyle alakalı. Veyahut da hayızdan sonra gelen bazı sıvıların hayızla bağlantısı var mı yok mu? Hayızdan sayılır mı sayılmaz mı ile ilgili. O hadisi de alalım mı? Vaktiniz var mı? Bir sonraki hadis-i şerifimiz وَعَنْ اُمُّ عَتِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنَّا لَا نَعُدُّ الْقُدْرَةَ وَالسُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا رَوَاهُ الْبُخَارِي وَأَبُوْ دَاوُدُ وَاللَّفْظُ لَهُ. Ummu Atiye radıyallahu anha diyor ki biz hayızdan temizlendikten sonra gördüğümüz bulanıklığı ve sarı akıntıyı önemli bir şey saymazdık. Yani hayızdan temizlendikten sonra gelen bu iki akıntıyı hayızdan kabul etmezdik manasına gelen bu sözü Ummu Atiye radıyallahu anha bize aktarıyor. Bu hadisle ilgili arkadaşlar ilim ehlinin şu anlamda ihtilafı var. Bu merfu bir hadis-i şerif midir? Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilen mi? Yoksa bu sahabiye bayanın sözü mü olduğu ile ilgili ilim ehli ihtilaf etmiş. Ama şu hadisteki ibareden dolayı bazı alimler bunun merfu, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin men nispet edilen bir hadis-i şerif olduğunu söylüyorlar. Şöyle diyor: "Galet kunna la nauddu." Yani biz namazlık önemli bir şey saymazdık. Ne zaman? Burada ibare geçmemesine rağmen fi ahdir Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında biz bu tip gelen akıntıları hayızdan ne yapmazdık? Saymazdık. Eğer sahabe diyorsa ki biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında şununla emrolunmuştuk, şu bize yasaklanmıştı diyor ise, bunu emreden veya yasaklayan kim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğu için o zaman bu hadislerde ne oluyor? Merfu. Hadis hükmünde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözü veyahut da fiili veyahut da takririni işaret eden hadisler olduğu için merfu hadis kapsamını alıyoruz. Bu hadis-i şerifte de bu sahabiyenin burada kastettiği şey ne? Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde böyle olduğu zaman bunu ne yapmazdık? Hayızdan görmezdik diyerek bu hadisin merfu olabileceğini söylüyoruz. Yine hadisin sonunda Ravahul Bukhari ve Ebu Davud ve lafzu lehu. Bu hadisi Bukhari rivayet etmiş, Ebu Davud rivayet etmiş ve lafız Ebu Davud'a aittir diyor. Ama aslında müellif, yani ben diğer şerhlere baktığım için böyle söylüyorum, aslında ibarenin bu şekilde aktarımı doğru değil. Yani bu ibareye baktığımız zaman ne anlıyoruz biz? Ebu Davud'la Buhari bu hadisi rivayet etmiş ama lafız kime ait? Ebu Davud'a ait. Yani mana olarak birbirine yakın olduğunu anlıyoruz değil mi? Ama aslında diğer şerhlere döndüğüm zaman şunu gördüm. Şöyle demesi daha doğru olurdu. Bu hadis-i şerifi Ebu Davud rivayet etmiş. Tamam mı? Ama Bukhari'de şu ziyade yoktur. Ba'det tuhri, temizliklendikten sonra ziyadesi Bukhari'de yok. Yani Bukhari'de şu şekilde geliyor hadis. Kunna la na'uddu el-kudrata ve sufrata şey'en. Biz kudreyi ve sufreyi bir şeyden saymazdık diyor. Temizlendikten sonra ibaresi ne yapmıyor Buhari'de? Geçmiyor. Niye bunu söyledim? Çünkü ileride bunun üzerine bir şey bina edeceğiz. O yüzden bunu daha önceden aktarma ihtiyacı duydum ki oradayken niye bu ibareye varken böyle bir hüküm çıkartıyoruz demeyelim diye. Kudre dediğimiz şey arkadaşlar, kadından gelen, kadının fercinden gelen bir akıntı, rengi daha çok siyaha çalan, yani bir akıntı düşünün, siyaha dönük bir rengi var. Hayızdan sonra gelen bir akıntı olabilir, önce bir akıntı olabilir. Diyoruz ki sahabenin bayanları bu gelen akıntıyı hayızdan ne yapmıyorlarmış?
Saymıyorlarmış.
İkincisi sufra dediğimiz yine başka bir akıntı. Bunun rengi de sarıya çalıyor. Sanki iltihap renginde, sarı iltihap renginde benzeyen bir akıntı. Yine aynı şekilde bunu ne yapmıyorlarmış? Hayızdan saymıyorlarmış. O zaman hayızın bittiğini bir bayan ne ile anlayabilir? Bunun da diyoruz ki iki alameti var. Bir bayan hayızın bittiğini iki şekilde anlayabilir. Birincisi kassatel beyda dediğimiz beyaz bir sıvının gelmesi. Kassa kelimesi mana olarak cassa dediğimiz kireç geliyor. Kassatul beyda, yani kireç renginde bir beyazlık geliyor. Hayızın bitiminde kadının fercinden kireç renginde bir sıvı geliyor. Bu sıvı aynı zamanda yapışkan bir özelliğe sahip. Tabiri caizse sümüksü bir özelliğe sahip diyoruz. Eğer bu beyaz akıntıyı kadın gördüğü zaman hayızının bittiğini ne yapıyor?
Anlıyor.
Bu alametlerden birincisi. İkinci alamet de arkadaşlar, kadın hayızı bittikten sonra eğer bu alameti görmüyor ise fercine pamuk veyahut da bir bez parçası bir şey oraya koyup daha sonradan ona baktığında bir kuruluk görüyor ise üzerinde hiçbir eser görmüyor ise bu da temizlendiğinin neyi arkadaşlar? İkinci alameti. Ya bu beyaz gelen akıntıyı görecek veyahut da oraya pamuk koyduğu zaman pamuğu yine kuru, tertemiz bir şekilde görüyor ise aynı zamanda bu da nedir? Temizlendiğinin alametidir diyoruz. Biraz önceki konumuza dönüyoruz ve diyoruz ki ilim ehli bu iki akıntının vakti ile ilgili de ihtilaf etmiştir. Bu hadis-i şerifte ne diyordu bize? Temizlendikten sonra bu iki akıntıyı sahabenin kadınları ne görmüyordu? Hayızdan görmüyordu. Bununla ilgili İbn Hazm'ın çok güzel bir sözü var. Diyor ki hayız kanı belli değil mi? İlk hadis-i şerifte Allah Resulü ne demişti? Hayız kanı yani hayız kanının bir kendine ait bir özelliği var değil mi? İbn Hazm diyor ki eğer diyor biz bu özelliğe sahip olan kanı gördüğümüz zaman ne diyoruz? Bu hayız kanıdır diyoruz. Bunun haricinde bir akıntı görüyoruz. Ve bu akıntının ne olduğunu bilmiyoruz. Bak hayız kanı diyemiyoruz. Üzerinde şek şüphe etmişiz. O zaman diyor ki Allah-u Teala'nın emretmediği bir şeyi biz bu bayana ne yapamayız? Emredemeyiz. Allah-u Teala'nın yasaklamadığı bir şeyi de biz o bayana yasaklayamayız. Hayız kanı üzerinde diyor. Adı belli. Rengi belli, kokusu belli, sıfatları, vasıfları belli. Bu iki gelen akıntı ondan değil. O zaman diyor ki hayız olduğu zaman kadın namazını bırakır. Bu akıntılar onun namazını yani hayızlığının devam ettiğini ne yapmaz? Göstermez diyor. Biz de diyoruz ki bu gelen iki akıntı mutlak olarak nedir arkadaşlar? Hayızdan değildir. Mutlak olarak hayızdan değildir. Racih olan görüşün bu olduğunu söylüyoruz. Hadisteki bu temizlendikten sonraki ibaresine ne yapmıyoruz? Takılmıyoruz. Çünkü bu ibare üzerinde bir ilim ehlinin ittifakı yok. Buhari'de geçen rivayette de bu ibare ne yapmıyor? Geçmiyor. Biz diyoruz ki hayızın hemen akabinde bu akıntı devam etse, bu iki saydığımız özelliklere sahip olan akıntı, kadının hayızı bitmiş midir diyoruz yoksa devam mı ediyor? Bitmiştir. Peki hayızı başlamadan önce bu akıntılar gelse, bu kadın hayız olmuş mudur diyoruz yoksa olmamış mıdır? Olmamıştır diyoruz. Veyahut da hayızından alakasız bir vakitte, hayızı bitti, 10 gün sonra bu iki tane özelliğe sahip olan akıntı geldi. Bu kadın hayızlı mıdır diyoruz yoksa değil midir diyoruz. Ne diyoruz? Mutlak olarak bu akıntı geliyor ise o kadın hayızlı değildir diyoruz. Sadece bir durum bundan müstesna tutuyoruz. Mesela kadın 6 gün hayız gördüğünü farz edelim. 3. günü mesela yarım gün kanaması durdu. Bu özelliklere sahip bir akıntı geldi. Veyahut da bir kuruluk hissetti. Yani 3 gün oldu. Baktı ki bir kuruluk var. Veyahut da bu akıntıdan birisi geliyor. Kan gelmiyor. Bu kadın hayızlı mı değil mi?
Hayızlı.
Hayızlıdır. Eğer hayızın içinde gerçekleşiyor ise hayızlıdır. Hayızdan önce gerçekleşiyorsa değildir. Hayızdan sonra gerçekleşiyorsa değildir. Herhangi bir vakitte gerçekleşiyorsa değildir. Mutlak olarak diyoruz bu değildir. Sadece hayız gördüğü esnada gerçekleşiyorsa o zaman hayızdandır diyoruz. Yine son bir fayda olarak diyoruz ki arkadaşlar bu iki akıntı hayızdan değildir diyoruz. Ama bununla birlikte abdesti bozan şeylerdendir. Yani bunu karıştırmayacağız. Hayızla alakası yoktur. Bu akıntı geldiği zaman abdesti bozulmuştur. Yeniden abdest alması gerekmektedir. Bunu da nereden söylüyoruz? Sebileğinden çıkan, ön ve arkadan çıkan her şey abdesti bozar hükmünde olduğu için bu iki akıntı geldiği zaman da o kimsenin ne yapması gerekiyor? Abdest alması gerekiyor. Aynı biraz önce söylediğimiz selesil bevl dedik ya idrarını tutamayan kimsede olduğu gibi. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü.